Ayrım 8.
Cevdet Bey, söyledim ya işte dedi. Yüzüne yaklaştırdığı püskülü tırnaklarıyla tarıyordu. Cevdet, rica ediyorum beni anla. Oğluma karşı görevimi hiçbir zaman yapamadım. Onu Haseki'de bıraktım ve unutmaya çalıştım. Şimdi bir şeyler yapmam gerektiğini anlıyorum ama geç kaldım. Bana söz veriyorsun değil mi? Lütfen o fesi indir de yüzünü göreyim. Cevdet Bey fesi komodinin üzerine bıraktı. Yüzüne vuran çiğ ve çıplak ışık gözlerini yaktı. Prens Sabahattin'in adını hiç duydun mu diye sordu Nusret. Her neyse, şimdi Paris'te. O da bir Jön Türk sayılır. Bütün prensler gibi aptalın tekidir ama bir düşüncesi var. Eliyle odanın bir köşesindeki kitapları işaret etti. Ya da herkesin yaptığı gibi başkasından aşırılmış bir düşüncesi var ki doğru buluyorum. Demolens'e göre İngilizlerin üstünlüğünü orada bireylerin, insanların daha özgür olmasında aramak lazım. İşte bizde bu yok. Bizde öyle özgür, aklını kullanan, girişken insan yok. Bizde herkes köle, herkes boyun eğmek, toplumun içinde erimek, korkmak için yetiştiriliyor. Eğitim dedikleri şey hocanın dayağı, anne ile teyzenin saçma tehditleri. Din, korku, karanlık düşünceler, ezberlenmiş şeyler. Sonunda boyun eğmekten başka bir şey öğrenmiyorlar. Kimse kendi çabasıyla topluma karşı çıkarak yükselmiyor. Herkes boyun eğerek, birisinin himayesine girerek, kulluk ederek yükseliyor. Kimse kendi hesabına düşünmüyor. Düşünürse korkuyor. Herkes olsa olsa kendi hesabına kulluk ediyor. Demolens'e göre merkeziyetçi devletlerde bu insanların, beni dinliyor musun? Ben de oğlumun onlar gibi, birden yeniden öksürük buhranına yakalanarak sarsılmaya başladı. Kaseye bir balgam attıktan sonra rahatladı. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bak sen kendi kendine bir şeyler yaptın. Sen bunu çok iyi anlayabilirsin. Kendini çok yoruyorsun dedi Cevdet Bey. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Sen beni anlayabilirsin bir tek bu konuda da olsa. Cevdet Bey fırsatı kaçırmadı. Senin düşüncelerin doğru, seni anlıyorum. Ben sana hep hak verdim ama bunu ne yazık ki gösteremedim. Hadi oradan dedi Nusret. Parmaklarının ucunu gene birbirine sürtmeye başladı. Sen bunun sesinden başka bir şey anlamadın. Ben aydınlık, ziya, ışık deyince senin aklında paranın pırıltısından başka bir şey canlanmıyor. Ama böyle olması paradan başka bir şeye değer vermemen iyi. Bu seni akılcı yapıyor. Anlamıyorsun ama söz verdin. Oğlumun bir tüccarın evinde yetişmesini işte bunun için istiyorum. Bir tüccarın evinde, hele senin gibi sıfırdan başlayan bir tüccarın evinde her şey hesaba kitaba dayanır. Hesap kitap olduğu yerde akıl vardır, korku değil. Cevdet Bey öfkeli gözükmeye çalışarak, "Benim ailem böyle hesaplara dayanmayacak," dedi. Sonra bunu söylediğine pişman oldu. "Biliyorum, biliyorum. Aklından neler geçtiğini biliyorum. Bana kendini nasıl göstermek istediğini, sözlerimi anlamadığını biliyorum. Ne olursa olsun ama onu senin yetiştirmen daha iyi. Sana bakarak bireyci olmayı öğrenir. Onu dövmeyeceksin tabii. Onu serbest bırak. İstediği gibi uğraşsın. Kendi kendine, kendi aklıyla bir şeyler yapabileceğini anlasın. Aklına güvensin. Ona bir küçük oda verirsiniz, orada oturur. Kulluk etmeden yaşanabileceğini, Haseki'de öğrendiklerinin yalan olduğunu, bütün o çirkin din ve Allah sözlerinin çirkinliği gizlemeye ve beslemeye yaradığını öğrenir. Öğrenir mi? Ah bilmiyorum, görmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, yaşamak, her şeyin sonunda nereye varacağını görmek istiyorum. Daha çok yemek yemek, sigara içmek istiyorum. Karnım mı acıktı? Evet, bana pirzola getir. Doktor sabah pirzola yememi söyledi. Hah, et, süt, yumurta, pirzola. Bir kahkaha attı. Ben ölüyorum. Anam da veremden öldü. Dur, niye kalkıyorsun, otur. Et istemiştin. Et. Ama benim iştahım yok. Hayır, yemem lazım. Şimdi et yesem yaşayabilir miyim dersin. Ama yok. Bize tıbbiyede öğrettiler. Bu aşamaya gelince... Ellerini yana açtı. Bu aşamaya gelince biter. Biter ya. Cevdet Bey'in kolunu tuttu. Bunu kimse anlayamaz. Ben öleceğim ve öteki dünya olmadığını da biliyorum. Ama sen burada oturuyor, evine gitmeyi, paşa kızını, öteki hesaplarını, çevirdiğin dolapları düşünüyorsun. Unutma ki sen de öleceksin. Ama sen şimdi yaşayacaksın. Üstelik beni hala küçümsüyorsun. Kardeşinin kolunu bıraktı. Ben de seni küçümsüyorum, anladın mı? Ben de seni aşağı görüyorum. Senin ruhun yok, aptallıklar için yaşıyorsun. Para, aile hayatı, günlük küçük aptallıklar ve ticaret dertleri. Ruhsuzsun. Kapı vuruluyor galiba. Cevdet Bey kalkıp kapıyı açtı. Marie ile Ziya'ydı. Marie, tavuk göğsü yedik, muhallebi yedik dedi. Nusret güzel miydi dedi. Ziya sorunun kendisine yöneldiğini anladı, gülümsedi. Güzel miydi oğlum, güzeldi demek. Şimdi seni Marie teyze alacak, köşedeki otele götürecek. Sen otel nedir biliyor musun? Oraya götürecek. Yatağa yatıracak, uyursun. Tek başına uyursun artık, değil mi kocaman erkeksin, korkmazsın. Yoksa korkar mısın? Karanlıktan korkmazsın, değil mi? Cevap versene. Cevap versene babana yahu. Birden öfkelendi. Marie al bunu götür de yatır dedi. Hadi git uyu. Bir şey sorulduğu vakit cevap vermeyi öğren artık. Marie Ziya'yı elinden tuttu. Biz gidip yatıyoruz dedi. Sonra ben gelirim. Nusret son bir umutla, sen şimdi ne yapacaksın Ziya diye sordu. Hiçbir cevap alamayınca sinirden gülmeye başladı. Ziya, oğlum benim, sen ne yapacaksın? Ziya nedir? Işık. Işık ne yapar? Hadi hadi al götür bunu uyusun. Yanında otur biraz, lambayı söndürme. Çünkü bunu da kendilerine benzetmişler. Karanlıktan korkar. Korkar mısın oğlum? Sana diyorum, dilini mi yuttun? Beyaz dilini çıkardı. Değil, dilini mi yuttun oğlum? Korktu mu bir kere konuşmaz. Hadi Allah rahatlık versin. 11. Akıllılar ve aptallar. Marie ile Ziya çıkar çıkmaz Nusret boğuk ve korkunç bir hırıltıyla öksürdü. Aptal. Ah oğlum aptal diye bağırdı. Sonra bir daha öksürdü. Cevdet Bey'e döndü. Onu aptala çevirmişler. Aptal ve korkak. Hemen nasıl yaptılar? İğrenç, rezil inançlarıyla, korkuyla, belki de sopayla. Cevdet Bey, yok canım öyle bir çocuk değil o dedi. Değil mi? Görmüyor musun insana nasıl bakıyor? Aşağıdan aşağıdan şöyle korkak bir bakışı var. Onu yanına alacaksın değil mi? Söz verdin. Evet. Bir daha sözünü tekrarla. Bir daha tekrarla da rahat gideyim. Söz veriyorum dedi Cevdet Bey. Sonra yeniden fesin püskülüne uzanan elini öfkeyle cebine soktu. Mendilimi unuttum diye düşündü. İyi söz verdin, verdin artık. Sana güveniyorum. Bir sessizlik oldu. Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Kapının önünden ıslık çalarak biri geçti. Ah ıslık çalıyor, yaşıyor. Ben de yaşamak istiyorum, bu haksızlık. Öteki insanlar ne yapıyor görmek istiyorum. Bir aydır bu odadan dışarı çıkmadım. Niye ıslık çalıyor? Çünkü aptal. Bu çirkin ve iğrenç dünyada ancak aptallar mutlu olabilir. Aptallar. Ben akıllıyım, her şeyi biliyorum ve ölüyorum. Bana öyle bakma. Korkuyla bakıyorsun. Benden korkuyorsun, tiksiniyorsun değil mi? Abi, sana saygı duyuyorum dedi Cevdet Bey. Hayır, bana saygı duymanı istemiyorum. Çünkü mutlusun sen. Aptal değilsin belki ama hayatından memnunsun. Çünkü ruhsuzsun. Tabii insan bu gülünç elbiseleri, kapının önünde duran arabayı, bir paşa kızını ancak ruhsuz olursa ister. Cevdet Bey, ben hiçbir zaman senin gibi öfke duyamadım dedi. Ne diyorsun? Hadi gel dışarı çıkalım, insanlara bakalım ne yapıyorlar. Onları o aptal ve küçük gündelik hayatlarının içinde görmek istiyorum. Şimdi neler yapıyorlardır kim bilir. Hiçbir şeyin farkına varmadan, hiçbir şeyi anlamadan ama gene mutlu ve ıslık çalarak yaşıyorlar. Ramazan'da oruç tutacaklar, akşamları kahve içip gevezelik edecekler, ıslık çalacaklar. Hatırladın mı, Kula'da bir komşu kadın vardı. Islık verme, ıslık verme, kötüdür derdi. Cevdet Bey kadını neşeyle hatırladı. Yılandan korkardı galiba diyerek güldü. Her şeyden korkardı dedi Nusret. Ama benden daha mutlu yaşardı. Kim bilir hala da yaşıyordur. Beni görse korkar, iğrenir, benim için üzülür, belki de dua eder. Uyuşuk. Ah bütün o uyuşuklar. İhtilal. Sen bu nedir bilmiyor musun? Revolüsyon lazım ama kimse bilmiyor. Çünkü onları bunu öğretmemişler. Bir süre sustu, öksürdü, sonra bağırdı. Ah, hem onların iyiliğini istiyor, onlar aydınlık bir dünyada yaşasın istiyorum, hem de bu yüzden onlar gibi olamıyorum. Onlardan uzak, burada, tek başıma, bir Hristiyan kadınla ölümü bekliyorum. Hayır, yaşamak, görmek istiyorum. Görmek, insanları, olup biten her şeyi görmek istiyorum. Sence bundan sonra ne olacak? Bombayı kimler attı? Ama nereden bileceksin bunları? Evet, bilmiyorum bunları dedi Cevdet Bey. Bilmiyorsun tabii. Nusret sert sert bakmaya çalıştı ama kardeşine sevimli gözüktü. Gene sustular. Cevdet Bey az önce sözü edilen kadını düşünmeye başladı. Yılandan korkar, ıslık çalanlara kızar, reçel kaynatırdı. Bahçesinde incir ve erik ağaçları olan bir evde otururdu. Ya hep reçel kaynatırdı ya da o eve her girişinde küçük Cevdet onu reçel kaynatırken görmüştü. Ya da eve tuhaf bir buhar ve tatlı kokusu sinmişti. Çünkü Cevdet Bey'in aklına o kadınla birlikte hep bir reçel sürülmüş ekmek dilimi geliyordu. Bu reçelli ekmeği, sabah Zeliha Hanım'ın verdiği ekmeği, reçel kavanozlarını, Şükrü Paşa'nın sabah kahvaltısında neler yiyeceğini, başka şeyleri düşündü. Bütün bunları düşündüğü ve şu odadaki ölüm ve umutsuzluk korkusundan kurtulduğu, lamba gözünü yakarken abisinin suratına bakmak zorunda kalmadığı için rahatladı. Sonra birden bir hareketin farkına vardı. Abisi doğrulmuş, ayaklarını yataktan sarkıtmıştı. ''Terliklerim nerede?'' ''Nereye gidiyorsun?'' Helaya, işim var. Tıraş olacağım. Her şeyi ne diye soruyorsun? Ben şimdi geliyorum. Artık senin yardımına ihtiyacım yok. Kimseden yardım istemiyorum. Kapıyı açtı. İnsanlara ve dünyaya bir bakayım. Yok yok, sen otur, şimdi geliyorum. Cevdet Bey kardeşinin Helaya gittiğini düşünerek oturdu. Odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Saatine baktı, 3'e geliyordu. Arabacıyı yollayayım artık, gitsin beklemesin. Ama üşendi. Ne diye eve dönmüyorum? Artık bir şey olacağı yok diye söylendi. Ama yeniden bir şey bekliyormuş gibi sandalyeye oturup ayağını sinirli sinirli sallamaya başladı. Az sonra kapı hızla açıldı ve içeri giren Nusret bağırdı. Ah kardeşim, ölüm çok kötü, ölüm çok kötü. Ben ölmek istemiyorum. Aşağıda oturmuşlar gevezelik ediyor, çay ve sigara içiyorlar. Ben ölmek istemiyorum. Sallanarak kardeşine doğru yürüyordu. Cevdet Bey, yatağa yat, ayakta durma, bağırma o kadar diyerek abisine sarıldı. Ağlıyorum diye inledi Nusret. Gel şöyle dur, seni yatırayım. Nusret hiçbir yardıma ihtiyacı olmadığını gösteren güçlü, sağlıklı hareketlerle yatağa kendini attı. Onlar yaşıyorlar. Onlar yaşayacaklar, hem de budalalar gibi, gevezelik ederek. Dinledim. Ne konuşuyorlardı biliyor musun? Biri en iyi muhallebiyi nerede yediğini anlatıyor, öteki fiyatların Üsküdar'da çok ucuz olduğunu söylüyor. Daha dinleyecektim, aptallıklarından, zavallılıklarından iğrendim. Esniyorlar, sigara içiyorlar, boş boş gevezelik ediyorlar, yaşıyorlar. Ben de görüyorsun ağlıyorum. Ah, ben böyle mi olacaktım? Utanarak çarşafı alnına kadar çekti, sonra indirdi. Belki iyileşirim dedi. Paris'e giderim, her şeye kaldığım yerden devam ederim. Birden gene öksürmeye başladı. Bu öksürük buhranı Cevdet Bey'e her zamankinden uzak ve kötü geldi. Evet, ölüyor. Bu çok korkunç bir şey diye düşündü ve ilk defa abisinin şu anda bulunduğu durumu kavradığını sandı. Kendisini onun yerine koyarak bir an her şeyi onun gibi düşünmeye çalıştı ve kendi dertleri, sabah dükkanda yaptıkları o alıp sattığı mallar, onları iyi fiyatlarla alıp satmak için yazdığı mektuplar, söylediği sözler, bütün hayatı boyunca yaptığı küçük hesaplar, tasarılar, her şey çirkin gözüktü. Bunları unutmak için Nişantaşı'nda Nigan'la yaşayacağım diye düşündü. O serin, rüzgarlı bahçede, evin odalarında. Nusret bağırdı. Ne diye ben o kadar içtim? Hep o içkiden. İçkiye bu kadar düşkün olmasaydım burada böyle gebermezdim. Cevdet Bey, evet boş yere içki içtin dedi. Bunu söyler söylemez de bir an çirkin bulduğu bütün o geçmişi, gene her zaman düşündüğü gibi yapılması gereken şeylerle dolu, haklı bir şey olarak gördüğünü anladı ve rahatladı. Bir an kapıldığı, her şeyi çirkin gösteren, o duygudan o kadar korktu ki, bu duyguyu ortaya çıkaran abisine öfkelendi. Demek boş yere içmişim. Tabii içtim. Çünkü ancak içki gemleyebiliyordu beni. Benim kafam seninki gibi küçük hesaplarla değil, nefretle, öfkeyle dolu. Sen bunu anlayamazsın. Öfke nedir sen biliyor musun? Ben öfke duydum. Benim için en değerli şey buydu. Nefret ettim, iğrendim, hepsi yıkılsın istedim. Hepsinden önemlisi bu öfkem soğumasın istedim. Bunu başardım. Sense hayranlık ve özlem duydun. Hayran olduğun şeylere ulaşmak için de anlamaya çalıştın. Ben anlamak istemiyorum. Anlayan öfke duyamaz. Ben oysa birden sustu. Başını yastıktan kaldırdı. Ben oysa aptalın tekiyim. Bu halimde bile gururlanacak bir şey buluyorum. Kendini beğenmiş bir aptal. Aptal gibi de ölüyorum. Akıllılar bir yolunu bulup yaşar. Aptallar da ölür. Hayır, yaşayacağım. Ne dersin, iyileşebilir miyim? Tabii iyileşeceksin dedi Cevdet Bey. Ama kendini yorma artık, uyu. Evet, iyileşeceğim. Bir ay dikkatli bir tedavi, bol gıda. Senden gene para isteyeceğim. Ama bütün borçlarımı emin ol ödeyeceğim. Bu konuda çok duyarlı olduğumu söyleyeyim. Sana Paris'ten para yollarım. Orada iyi bir iş bulacağımı sanıyorum. Bir kere bana ünlü cerrah Blanchot ne dedi biliyor musun? Bir cerrah için gerekenden fazla soğukkanlılık var sizde dedi. Bana mutlaka bir iş bulacaktır. Sonra harekete yeniden katılırım. Şu son 6 ayda herkesin yanlışını anladım. İlk işim Ahmet Rıza'ya şunları söylemek olacaktır. Sabahattin bir Truva atıdır. Sen Truva atının hikayesini biliyor musun? Bilmiyorsun. İşte, daha Truva atı nedir bilmiyor. Kimse bir şey bilmiyor. Beni tuhaf buluyorlar. Ben de onları uyuşuk buluyorum. Burada kimse yok. Oysa Paris, Truva atının hikayesini bilenlerle dolu. Bir Avrupalı ile konuşmak bazen nasıl bir zevk olur anlatamam. Ama tabii buradaki pis misyonerlerle bankerleri demiyorum. Gerçek Avrupalılar. Voltaire, Rousseau, Danton, Revolüsyon. Birden bir marş söylemeye başladı. Cevdet Bey bıkkınlıkla, ''Abi yorma kendini'' dedi. Nusret nefes nefese, ''Sus ve saygıyla dinle'' dedi. Yuvarlanan bir kaya gibi başlayan, sonra eğilip bükülen, gerilip atılan bir marş odayı doldurdu. Cevdet Bey önce müzikten hoşlandı, sonra abisinin hırıltılı sesiyle söylediği Fransızcayı çözmeye çalıştı. İşte bu Marseyez'dir dedi Nusret. Fransız ihtilalinin büyük marşı, şanlı Marseyez. Bunu burada ne zaman duyacaksın bakalım? Sen republik ne demek biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Şemsettin Sami Korku'dan Kamus-u Fransevi'ye bunun karşılığını yazamadı. Republik bize gereken idare şekli. Bu Fransa'da vardır. İşte onu şu marşı söyleyerek kurdular. Şu marşa bak. Allons enfants de la. Birden kapı açıldı. Marie, ne oluyor? Lütfen Nusret, sus yalvarıyorum dedi. Sen karışma. Nasıl olsa öleceğim. Bunu söylerken öleyim. Sesin ta aşağıdan duyuluyor. Bu pansiyondan da mı atsınlar bizi? Cevdet Bey'e döndü. Lütfen siz de bir şey söyleyin. Ben böyle şeyleri doğru bulmadığımı söylüyordum, dedi Cevdet Bey. Burada beni anlayan kimse yok, dedi Nusret. Marie'ye öfkeyle bakıyordu. Marie, Ziya'yı nasıl yatırdığını, çocuğun önce korktuğunu ama sonra nasıl uyuyakaldığını anlattı. Galiba sevimli bulmuş, hoşlanmıştı ondan. Nusret, aptal etmişler onu, dedi. Bir süre düşündü. Zaten anası da öyleydi. Avrupa'da kadınlar seçme hakkı istiyorlar, eşitlik istiyorlar, ne dersin diye sorardım. Siz bilirsiniz efendim, derdi. Ben de onu evine yolladım. İnsan burada nasıl bir kadını almalı bilemiyorum. Marie'ye bakıp gülümsedi. Hristiyan bir kadını almalı. Cevdet Bey'e döndü. Müslüman da alınabilir mi dersin? Ama bence bir paşa kızı yanlış bir seçim. Çünkü bütün paşaların ve sülalelerinin kanının akıtılacağı bir ihtilal gerek. Olacak mı? Yeter artık. Evet, sen uyusan iyi olacak artık, dedi Marie. Uyumak istemiyorum. Kaç gündür ilk defa bitkin hissetmiyorum. Dün akşam öleceğimi sandın, değil mi? Bu çok rastlanan bir durum. Hasta ilk buhranı atlattı, biraz açılır gibi oldu. İkincisi birkaç gün içinde biner. Uyuşuk uyuşuk yatarım, uyuyakalırım. Ateşler içinde kıvranırım sonra. Gene öksürmeye başladı ama bu sefer uzun sürmedi. Sonra ölürüm. Şimdi konuşmak istiyorum. Evet, konuşalım, konuşalım. Neden söz edelim? Marie, bana benim hakkımda ne düşündüğünü söyle. Sonra Cevdet hakkında. Yok, yok. Ne susuyorsunuz? İçki içmek istiyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Acaba aşağıda hala gevezelik ediyorlar mı? Gidip bakayım. Ediyorlarsa ben de onlara göre bir konu bulmalıyım ama. Romatizma mesela iyi bir konudur. Ya da eskiden her şeyin daha ucuz olduğunu. Durun, ben size bir revolüsyon anlatmak istiyorum. Burada gereken şey o, kanlı bir ihtilal. Giyotinler nereye kurulacak? Sultanahmet Meydanı'na. Giyotinler günlerce şakır şukur çalışacak. Padişahların, sultanların, prenslerin, paşaların ve bütün paşa soyluların ve onlara yaltaklananların kanı gürül gürül akacak. Kan seli sirkeciden denize dökülecek. Cevdet Bey, abi yeter artık diyerek ayağa kalktı. Niye? Gücendin mi? Sen tüccarsın, sana dokunan olmaz. Ancak böyle bir şey olursa buraya ışık gelir. Bu karanlıktan başka türlü kurtulunamaz. Otur da beni dinle. Ben ne diyordum? Evet, giyotinler. Hiç uzlaşma yok. Her şey en derin yerinden, kökünden sökülüp atılmalı. Uzlaşma yok.